Erkam TV ve Erkam Radyo'nun kıymetli takipçileri, ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da sizlerle tekrar beraberiz efendim. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet abicim, Erkam TV'ye geçtiğimiz günden bu yana, daha doğrusu yayınlarımız camda da artık görünmeye başladığı andan itibaren böyle bir farklı mecraya taşındık. Bu farklı bir kitleyle de sanki bizi buluşturuyor gibi. Yani hakikaten dinlemekle ortaya çıkan anlam sanki izlendiğinde farklılaşıyor. Bu yazı bir şey yazdığınızda okumakla dinlediğinizde onu anlamak arasındaki fark gibi yani. Böyle zat halinizin simai veçinin efendim bu meleaneden lemeaneden efendim halini görenler sözle özellikle onu birleştirince daha farklı manalara ulaşıyorlar.
Bir de anlasak ne dediğini daha güzel olabilir.
Belki zaten de öyle diyorlardır.
Böyle konuştuktan sonra.
Yok, belki öyle de diyorlardır.
Dinlemeye lüzum yok artık.
Yok, siz de böyle evet. O anlamda şimdi. Ben sözlerinizin çok daha anlam kazanacağını düşünüyorum. Çünkü evet. Anlamlı susuşlarınız ve evet. işte tebessümleriniz.
Hocam biz lig takip ederdim ben. Çok meraklıydım ilkokuldan beri. Radyo. Yani televizyon 90'larda lig yayına başladı. Yani lig maçlarının yayınlanması 90'lar falandır yani artık. Daha evvel zaten gündüz oynanırdı maçların tamamı.
Radyodan maçları dinler miydiniz?
Radyodan maçları takip ederdim. Radyodan açardık. Maçları radyodan takip ederdik. İzleme de çok sınırlıydı zaten. Akşamda, pazar akşamı o golleri gösterirler. İşte çekebildikleri kadar kameralar mahdut vesaire. Biz radyodan dinleriz maçlar. Radyodan takip edilir. Fakat öyle bir şey oldu ki yani o mesela radyoda maç anlatan spikerle görüntüye maç anlatan spiker çok farklıdır yani. Radyodan maç dinlemek daha heyecanlıdır.
Daha heyecanlıdır.
Her şeyi anlatır
radyodan. Her şeyi anlatır.
Çünkü aynen. Görüntü yok.
Evet.
Ve bizim öyle bir uzmanlık oldu ki mesela maçlar arasında bağlantı olur. Şimdi Antalya'dan maça, şimdi İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul'a bağlanıyoruz da hemen bağlanır, stadın arkadan sesi gelir. Biz anlardık, daha adam hiçbir şey söylemeden, golü kim attı? Veya işte penaltıda ayrı bir sessizlik olur. Penaltı vardır mesela, ha penaltı olmuş dersin daha söylemeden. Gol olmuş, şu atmış dersin. Böyle bir, yani o sözün de, o sözün getirdiği bir şey var. İnsanın idraki daha çok açılıyor orada. Fakat görüntüye geçtiğinde daha farklı oluyor. Nereden bunu da maça bağladık onu da bilmiyorum yani.
Yok siz bağladınız orada.
Evet.
Peki, fakat siz radyodan demek ki o maç zaman, dinlemekle. He, radyodaki maçları arıyorsunuz o zaman.
Evet tabii onun ayrı lezzeti ayrıydı. Hı-hı. Bir de sana da kattığı şey ayrıydı yani. Hı-hı. Görüntüde hani insan böyle de bir romanı okur da filmini seyrettiğinde ya olmamış der ya. Halbuki romanda bütün senin ruh halin, hayalin, muhayyilen çalışıyor. Ama şeyde öyle değil. Senaryosu ne çektiyse onu görüyorsun.
Evet,
öteki
evet.
Türde filmi sen çekiyorsun.
Yani Çağrı'daki Hazreti Hamza'nın bütün o Hazreti Hamza tasvirimizi...
O ayrı bir şey. Evet. O seni sınırlıyor.
Evet.
O senin önüne koyduğuna doğru seni sınırlıyor. Halbuki daha farklı bir şey. Yani ben bu hayali biraz sınırladığını düşünüyorum görüntünün.
Peki o zaman yani... Bu zamana kadar hayır olayı hep böyle dinleyerek gelmiş kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz olunca sizinle ilgili bir sükut hayale mi uğradılar Mehmet abi?
Ondan da şüpheliyim. Acaba hayır ola dinleyicileri izleyici oldu mu?
Olmaz mı diyorsunuz?
Onu da bilmiyoruz.
O da güzel.
Onu da bilmiyoruz.
Tabii. İşte orası aslında çok da güzel bir nokta çünkü her mecra kendine ait bir izleyici veya dinleyici çekiyor evet. Mehmet abi. Yani radyonun dinleyicisi radyoda kalıyor. Yeni bir mecra oluşturuyorsunuz. O kendine ait bir kitle oluşturuyor. Her birisinde çünkü farklı mesajları var, farklı bir algısı var.
Fakat ben bir de şunu düşünmüştüm hep yani radyo çekimleri yaparken netice bu bir ses. Yani sesin tanınırlığı ne kadar sınırlı bir şeydir. Ama görüntü öyle değil. Sonra sesin de ben birçok yani hiç beklemedim. Mesela bir gün yine okulda asansörde çıkıyoruz. Tam işte o bir kata çıkacak öğrenci yüksek lisans talebeleriymiş. Ondan sonra hangi yerse çıkacaksınız falan deyince çocuk şöyle durdu. Siz dedi Erkam Radyo'da mı çıkıyorsunuz dedi bana.
Çok güzel.
Çocuğa şöyle baktım ya sende ne kulak var dedim ya. Hani böyle karşılıklı bir konuşmamız da geçmeden.
Mehmet abi, ondan ses de sonra, herkese özel sonuçta.
Sonra bir Çanakkale'de bir otele gitmiştik. Otelin sahibi bir hanım dedi ki ben sizi dinliyorum. Ya, ne alakası var Çanakkale'de bir otel? Ya, yani Eceabat'ta yazdık bir otel. Ondan sonra falan dinliyormuş. Geçen de bizim okulun karşısında bir restoran var. Onun sahibiyle böyle konuşurken dedi ki radyoda bir dinliyorum hocam programını dedi.
Hayda.
Ya dedim sen sesi nereden keşfetti dedim. Sizin dedi çok böyle farklı bir tonajda sesiniz var dedi. Evet. Oradan ayırt ediyorum dedi.
Aa, ne güzel.
Ondan sonra dedim ki bak ben yani kendim kısır düşünüyormuşum bu manada.
Evet, evet.
Yani sesten bu kadar insan yakalanıyorsa görüntüde kim bilir ne kadar şey olacak.
Mehmet abi yavaş yavaş şöhret bulduğumuzu gösteren.
Evet şöhret
gösteren,
oluyoruz. Evet.
Ya bu bir afet olarak size nasıl bir etkisi oluyor?
Afet işte bizi değiştiriyorsa, keyif almaya başlıyorsak, geçen hafta konuştuk ya.
Ya üç tane böyle ardı arda vaka anlattınız. Bayağı bir keyiflenmişsiniz benim
yok
yani.
Şöyle yani. Hani sesin bir yere ulaştığını görüyorsun. Yani ses bir yere ulaşmış.
Mana ulaşmış Mehmet abi.
İşte mesele o zaten. Mana ulaşmış. O da bir iddiadır. Bizde ne manamız var ki ulaşacak belki.
Estağfurullah yok. Olur evet. Mehmet abi. İstirham ederim yani. Her ses yani bir manadır sonuçta.
Bir iddiayla değil de biz hani geçen hafta da söyledik. Biz bir şey hareket ederken bir iddia ile değil hocam niyetle hareket etmek lazım.
Evet niyet.
Evet.
Niyetimiz halis
tutalım
niyet,
da.
Niyet hayır, akıbet evet. Hayır Mehmet abi.
İnşallah.
Yani
görüntü
evet.
Olsun, ses olsun, ne olursa olsun.
Evet.
Yeter ki bizim niyetimize göre bir tecelli olsun burada.
Evet. Mehmet abi şimdi tam böyle niyet demişken hayır, niyet hayır da akıbet de hayır inşallah. Böyle bir tabii hayatın dağdağısı içerisinde, sıkıntılı süreçler içerisinde insanın ne başına geleceğini çok zaman insan kestiremiyor.
Evet.
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hele hele işte modernitenin ortaya getirdiği bu karmaşık hayat tarzları sonucu ortaya çıkan hele hele işte gücün merkezindeki insanların dine, maneviyata ve özellikle de bu bizim hayat tarzlarımıza düşmanlığının işte küresel anlamda söylüyorum ortaya çıkartmış olduğu bir efendim gariplik var. O gariplik aslında inanmanın, din eksenli bir hayat yaşamanın ve bu hayat tarzını böyle devam ettirmenin hani evet. Efendimizin tasviriyle elde kor ateş tutmak gibi olduğu bir zamanı da aslında bize yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi dolayısıyla insanlarda da özellikle genç nesillerde de böyle gel gitler oluyor zaman zaman. Yani bunu işte efendim değil genç nesillerde işte kendisine hoca efendi dediğimiz böyle karşısına insanların diz çöküp ders okuduğu insanlarda bile zaman zaman böyle bir takım gel gitler yaşanabiliyor. Ben şimdi bir takım spesifik olaylardan bahsederek veya ona yönelik bir takım tepkilerden bahsederek burayı bulandırmak istemiyorum. Ama yaşadığımız son günlerde bir takım olaylar var. Şimdi hiç kimse bir insanın dalalete düşmesini veya hidayet noktasında hani geri geri gitmesini istemez. Bunu biz o anlamda hiç kimse için arzu etmeyiz. İsteriz ki herkes Allah'a giden yolda böyle sürekli bir mesafe kat etsin. Hep böyle onu arzu ederiz. Hı. Neredeyse insanlar inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin hitabının yöneltildiği peygamberin ümmeti olmak da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir düşmüşe Mehmet abi. Velev ki bu fikri bir düşüş olsun. Gönül düşüşü olsun. Yani aklım almıyor. Zihnim almıyor. İnanmak istiyorum ama yani bir türlü kafam almıyor diyen insana nasıl bir muamelemiz olması lazım Mehmet abi? Tavrımız nasıl olmalı yani?
Evet. İşaret ettiğiniz hadiseyi anladım. Kamuoyunu bir şekilde meşgul eden şeylerin özellikle bizim cenah anlamında hakikaten insanı da sarsıyor. Şöyle sarsıyor insanı. Bazen şöyle söylüyorsun ya. Keşke insan İmanını kaybedeceğine hayatını kaybetse imanlıyken. Bir takım arkadaşlar da ben bunu yaşadım yani. Geldi işte sorguluyor. Sorgulamanın da ötesine geçmiş. Artık o imani anlamda bir şey yaşıyor. Kaybediş yaşıyor. O gittikten sonra yani dedim ki keşke hayatını kaybetseydi de imanlı olduğunu bilseydik en azından yani. Kendim için de bunu düşünüyorum. Yani hani o kimin lafıydı? Müşterinin itibarını kaybedeceğime para
boşun.
Kaybetmeyi tercih ederim. Ben de diyorum ki ya imanımı kaybedeceğime, hayatımı kaybetmeyi tercih ederim. Çünkü sonsuz bir hayat meselesi. Biz buna iman etmişiz. Bu bir gailedir, insan imtihanındadır. Fakat en azından süreçleri de iyi bilmek lazım hocam. Yani bizim bir ilişkimiz var ki o ilişkimize kimse müdahil olamaz ya. Hiç kimse, hiçbir yaratılmış kul, her ne hoca ne derseniz deyin. Bunun sıfatı ne olursa olsun o benim Allah'la olan ilişkimdir ya. Oraya kimse giremez hocam. Ben bu yolda yürürken kendi manada kendimin bir imtihanı var bizzatihi. Oraya hiç kimseyi sokmam zaten. Sokulmaz da zaten. Sokmak da dini açısından da iyi bir şey değildir zaten. Ama o mesafeyi kapatmaya uğraşan insanlar başımızın tacıdır. Biz de orada bir rol oynuyorsak biz de öyle. Şerefimiz oradan gelir yani. Kendimize ait bir şeyden değil. Bunun bir silsilesi var hocam. Bu yaşanan bir silsile bu. Mezheple başlıyor benim gördüğüm. Eğer bana göre bu bir süreçse.
Kayma sürecinden bahsediyorsunuz.
Evet, mezhepsizlikle başlıyor. Mezhepsizlik sünnetsizliği getiriyor. Sünnetsizlik dinsizliği getiriyor. Dinsizlik Allahsızlığı getiriyor. Yani bu bir süreç hocam. Bu çok denenmiş bir süreç. Çok görülmüş bir süreç. Ne zaman alarma geçmeli işte? Bence ilk başta da alarma geçmeli. Ki bunu Bediüzzaman da güzel anlatır yani. Bu insanlar bağını çözdüğünü anlatır. Mezhepten, sonra peygamberden. Peygamberden sonra Kur'an'la baş başa kaldığını.
Oradan bazı ayetleri.
Kendi yorumlamaya başladığını. Zaten oraya girdiğin zaman bizzatihi sanki bir şey yapıyorsun.
Zemberekli bir şey boşalıyormuş
hem
gibi.
Hem boşalıyor hem de bir meydan okuma oluyor. Hmm. Ben daha iyi bilirim demeye başlıyorsun. Ben olsam bu ayeti böyle söylerdim demem. Yani nasıl bir şey bu? Kime meydan okuyorsun?
Ya.
Kimden daha iyi yaptığını varsayıyorsun? Ve insanlar maalesef buralarda hocam. Böyle hakikaten onlar da büyük beyinler. Yani Sokrates dediğin, Eflatun dediğin vesaire. Yani bunlar da büyük beyinler. Ama onlara öykünmeye başlıyorsun bu sefer. Hı. Yani sen peygamberden rotayı öte tarafa çevirdiğinde onun gibi düşünmeye başlıyorsun.
Aslında bir tereddi ya, bir düşüş
evet,
yani.
Evet.
Baki olandan fani olana düşüyorsun.
O tarafa kayıyor. Onların da içinde hakikatler var. Ama o hakikatler seni büyük hakikate ulaştırmıyorsa bir manası yok. Büyük hakikate de ulaştıracak olan hiçbiri de değil zaten. Son tahlilde. Allah'ın sana hidayet vermesi.
Senin hidayette sabit kalman.
Hidayette lazım. Sabit kalman hangi şeyle mümkün? Senin hangi adımınla mümkün? Onu aramak lazım.
Evet, cüz-i irade ne burada?
Evet.
Yani ne yapacaksın ki bu hidayet devamlı olsun?
Evet. Veyahut ne yaptın ki sen oradan düştün o ligden?
Hmm,
bir
ne?
De o var.
Evet.
Yani neyle düştün o ligden? Yine bunun yani cüz-i irade manasında sorumluluğu senin üstündedir. Ama ben hidayet kazandım, şu kazandım. Bütün o kazandıkların da esas vericini verdiği şeylerdir zaten.
Evet.
Ama senin tercihlerin seni bir yere indiriyor. Ama senin tercihlerinin seni bir yere çıkartması, onun çıkartmasıyla mümkün. Bunu böyle anladıktan sonra hepsini geç. Dünyayı yorumlama vesaire falan filan. Ben bir şekilde anlıyorum bazı şeyleri. İnsanlar şunu yapmak istiyorlar. Ben özgürlük yaşamak istiyorum ya. Özgürlüğümü yaşamak istiyorum yani. Günaha giriyorsam da niye buna günah diyorsunuz? Benim bir tercihim. Bana zarar olacaksa bırak bana zarar olsun diyor.
Hatta
yani.
Günah işleme özgürlüğü diyorlar ona.
Özgürlüğü diyorlar. Yani yani bireysel özgürlüğünü adam kulluğunun ötesine alıyor. Hatta ondan sonra kulluğunu tartışıyor. Sonra kul olmayı tartışıyor. Aslında kul olmaktan istifa ediyor orada.
Evet, evet.
Aslında hocam her bir günahın altında bir kul olmaktan bir istifa vardır. Geçici veya kalıcı.
Sen hatta daha belki bir şirk tohumu vardır değil mi?
Vardır orada? Evet yani... evet. Bir challenge vardır aslında.
Evet.
Ya tamam mı?
Daha açıklayıcı oldu sağ olun. Evet.
Sen hayır dedin ama ben yapıyorum.
Meydan okuyorsunuz
evet,
yani.
Evet evet.
Meydan okuyorsun.
Ya buna da biz literatürde artık ne derler? Şirk mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? O ayrı bir şey.
Evet.
Ben sadece adamın bilgili olması, bilgisiz olması, şöyle olması, böyle olması. Bu bilgi sana ulaştı mı kardeşim? Ulaştı. Senin buna iman etmen gerekiyor. İmanla başka bir şey o. İman ligi başka bir şey. İman edersin yapmazsın ama orada da bir işte bir şey var. Bile bile yapmıyorsun. Diyorsun ki demek ki başka bir şey var orada.
Şimdi böyle bir eziklik ve pişmanlıkla yaşamak mı? İşte, yoksa ben yapmıyorum zaten deyip böyle bir tür...
Biraz çok felsefi ve dürüstlük manasındaki bu insanlar kendini bir açıklama yapma mecburiyetinde hissediyor. Ve o zaman diyor ki tamam, Allah'ın varlığı var ama ya kuralları falan beni bağlamasın. Ben artık bunu kabul ediyormuş gibi görünmeyeyim.
Hadi deist oldum yani.
Bunu da itiraf ediyorum diyor. Yani aslında orada öykündüğü şey bir Eflatun olayım, bir işte bir Sokrates olayım, bir Descartes olayım gibi bir hava içinde bunu yapıyor. Dürüstlüğümü de ifade ediyorum.
Peki tamam, bu onun artık bir vaka olarak, Allah hidayet versin diyelim.
İnşallah tekrar versin diyelim.
Tekrar versin diyelim. Peki buna yönelik hani buradan nasıl bir tepki olmalı Mehmet abi? Yani bunu böyle bir yerin dibine sokmak, işte efendim zaten sen başından beri böyleydin, şöyle şöyle yollara tevessül etmiştin, bak bunun sonucunda hani siz biraz önce cüz-i iraden bahsettiniz ya, sen şöyle bir hata ettiğin için bak buna düştün deyip bir yere bağlamak mı? O noktada hakikaten bu da bir bilgiçlik değil mi tırnak içerisinde? Yoksa bazen bu da olabilir. Adam hakikaten açık bir yanlış yapmıştır. O yanlışı göstermekte yani üzerimize, boynumuza borç olabilir yani.
Evet.
Bunu da söylemek. Ne yapmak lazım? Bu düşmüş bir arkadaş. Yani öyle bir görmek mi gerekiyor? Yoksa buna böyle bir şefkat, merhamet dışında başka nasıl bir tavırla yaklaşmak lazım? Dua mı edelim, hidayete bulsun diye hep beraber böyle bir tavır ne olmalı yani?
Evet. Vallahi hocam ben tabii o insandan insana değişen bir şeydir. Yani iman her nasıl ki herkesin Allah'la olan kendi ilişkisidir ama kendi ilişkisidir. Kendi bir alemidir. Ben buna toptan çözümlerin olmadığı kanaatindeyim. Toptan çözümlerin. Yani adam Allah'la, Allah'ı benden daha iyi araştırmış, daha iyi vakit ayırmış, daha fazla bunlarla uğraşmış bir insan burada düşüyorsa benim birkaç saatlik ikna çabamla ikna olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani o kendi...
Yok yok, onu zaten ikna olmayacaktır Mehmet abi.
Kendi
ben onu sormuyorum.
Açtığı yaradan kendisinin tedavi olması gerekiyor.
Düştüğü cenahın ona karşı bakışını ben söylüyorum. Yani soruyorum yani. Ne yapmak yani? Bunu ya düştü, rezil, sen zaten buna layıktın, müstahaktın diye öyle bir efendim tedip etmek mi? Yoksa daha farklı bir ona yaklaşımla muamele etmek mi?
Hocam ben evvelsi sene size o söylediğim böyle öğrencilik zamanımızda böyle 4-5 sene 24 saate yakın beraber olduğumuz insanlarla böyle bir şeyi 30 sene sonra yaşadığımda anladığımda yani ona bir hatırımızın gereği bir takım şeylere girdik ama
ya şöyle izleyicilerimiz biraz şey yapsın, açıklayıcı olsun diye soruyorum. Yani 30 sene önce beraber aynı işleri yaptığınız insanları 30 sene sonra çok farklı yerlerde gördünüz.
Evet, yani o da tam bir inkar sürecindeydi.
İnkar sürecindeydi.
Tanımıyordu bir takım şeyleri, tanımıyordu falan. Bir takım sorularla gelmişti. O sorduğu sorulara da ben şahidim ki o 4-5 sene aynı cevapları vermişti yani. O sorduğu soruları soruyor. Hatta ona demiştim ki ya sen bunların cevabını sen insanlara anlatıyordun. Aynı soruları şimdi gelmiş sen soruyorsun.
Demek ne ki değişti?
Başka bir problem var burada dedim. Bak dedim, ben dedim senin dedim, hala Allah'a inandığını görüyorum dedim. Bazı şeyleri inkar ediyorsun ama dedim, sen bu inkarın senin inadi bir şey dedim. Başkalarına kızarak bu yola giriyorsun. Kızmış bir takım şeyler. İşte onları eleştirdiği için de savrulmuş vesaire. Fakat dedim, Allah'ı unutma dedim. Allah'ı unutma ki Allah da seni unutmasın. En büyük korkum budur dedim. Onu dinledim böyle bir yarım saat falan. Söyledim de bunlardı. Ben dedim bizim bir dostluğumuz, bir hukukumuz var. Ve ben sana şahit olmak isterim ama bu haline değil dedim. Ondan sonra ve hakikaten o gittikten sonra hocam ben onun için hakikaten geceleri dua ettim.
Ne güzel.
Yapacak başka bir şeyim yoktu.
Evet. Mehmet abicim burada duralım. Bir ara vereceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Onu konuşacağız. Bir de o pire için yorgan yakmak mevzusu
evet,
var.
Evet.
Onu da konuşalım.
Evet.
Peki. Bir aradan sonra efendim tekrar hayrola devam edecek. Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'mizin kıymetli takipçileri, hayrola tekrar beraberiz. Biraz önce Mehmet abimizle beraber özellikle ilim, irfan yolunda mesafe kat ettiğini bildiğimiz, gördüğümüz, takdir ettiğimiz herkes düşebilir ama özellikle bu tür insanların düşmesini böyle ne kadar vahim sonuçlar olabileceğini veya ne tür bir vehameti olabileceğini konuştuk Mehmet abi. Orada da siz kendi arkadaşlarınızdan bir tanesine örnek verdiniz. 30 sene önce çok böyle beraber takdir ettiğimiz, beraber birlikte işler yaptığımız bir arkadaşımız 30 sene sonra belki kendisinin yıllar önce cevapladığı soruları gelip size sormaya başlamış ve ona dua ettiğinizi söylediniz daha sonra gıyabında. Başka da elimden bir şey gelmiyor dediniz. Orada ben dua meselesi tabii önemli. Sonuçta hepimiz duayla ayaktayız. Hep hidayet istememiz gerekiyor. Günde 40 defa ihdinas sıratal müstakim bize bunu da zaten telkin ediyor. Tevfik refik olsun yani bize. Rabbimizin tevfiki refik olsun. Bunun için dua ediyoruz. Fakat bir de Mehmet abi, benim esas dikkatimi çeken ve ilgimi de çeken veya bu konunun özellikle konuşulmasını arzu ettiğim pire için yorgan yakmak meselesi. Şimdi insanlar yani çok yani amiyane bir tabir olacak ama Allah'ı kulla yargılıyorlar. Yani Allah var. Amenna ve saddakna. Kendisini tanıttığı mikyasta, bir kıratta, bir efendim tanıtmadığı kadar belki de. Hani İhlas suresi nedir dediğin zaman Allah'ın ne olmadığını izah eden bir suredir yani. Böyle bir yüce varlık var. Yok ki diyebilir de birisi. Onu da ayrıca konuşuruz ama yani şurada işte efendim bu işin temsilcisi, burada efendim bu işin efendim hocası, alimi. Bunlar yanlış yapıyorlar. Demek ki bu iş yanlış demek ne kadar doğru abi?
Evet, doğru değil bir defa. Bizi de kurtarmıyor. Eğer o yanlış yapıyorsa, ya herkesin Allah'la ayrı bir ilişkisi var zaten yani. Buyur sen kendin düzenle. Kimseye bakarak bazı şeyi yapmak durumunda değilsin ki. Veya bu olmaz demek durumunda da değilsin. Veya şimdi mesela çok biz bu şu internet ortamında hayatının belki uykuyu çıkar. 16 saatini burada geçiren insanlar var. Neyi görüyor? Buraya gireni görüyor. Evet. Ya buraya girmeyen bir adam o ilişkisini düzgün kurmuş, yaşıyorsa sen bunu görmeyince inkar mı edeceksin? YouTube'dan gördüğün adamı mı bu sefer yok bunu gördüm ben. Bu böyle yanlış yapıyorsa kimse yapmıyor demek midir yani? Evet. Veya hiç kimse yapmasa da sana o gelmiş demek değil midir yani o manada? O emir sana gelmiş demek değil midir?
Yani Rabbimiz de bir kere o sırrı tefrit yani teferrüt evet. Sırrınca teke tek bir ilişki kurmamız gerekiyor.
Kurmamız gerekiyor.
Allahümme ente evet. Rabbi. Yani sen benim Rabbimsin.
Her abi. Ayet her insana inmiştir.
Evet.
Her ayet her insana inmiştir. Yani o ona uymuyor. Ya bana indi uymuyorsa. Yargılayacak bir kudreti de sana vermemiş zaten. Anladın mı? Görünen bir şey de yok ortada. Görünen şey de olabilir. Görünen bir günah işliyor diyelim ki. Bu ne manaya gelir ki? Bu skalanın içinde. Teferruatlarda teferruattır zaten. Teferruatlarda da boğulmamak lazım. Yani şimdi bir temel şeyler var. Bu temel şeylerde bunları yapmadan olmaz. Ben şunu iyi biliyorum hocam. Allah'a eğer seyri sülük dediğimiz, Allah'la olan ilişkimizi kurgulamak dediğimiz şeyde Allah'a yakınlaşmaksa eğer bunun bir tek formülü var Allah tarafından konmuş. Daha başta bunu yapmazsan zaten o yola giremezsin hocam ya. Secde et ve yaklaş. İlk secdeyi sorarsın bu yolculuğa çıkacaksan. Ben hiç secde yapmıyorum ama çok farklı şeyler yapıyorum.
Kalbim mesela. Temiz.
Kalbim temiz şu veya ya adamın dediği gibi yani işte hayvan kesmeyelim yazık hayvanlara ne yapalım fakirlere para verelim. Ya işte o da diyor ki kurban kes mesela. Yani sen şimdi kendi kurallarımızı koymayalım burada.
Evet evet. Yani hümanizm zaten böyle bir şey Mehmet abi. Yani kendine ait bir merhamet, evet. Kendine ait bir şefkat, kendine ait bir sevgi evet. Anlayışıyla Rabbinkini yarıştırıyorsun yani.
Ki,
ben ondan daha merhametliyim.
Gibi veya onun değişik versiyonlarda değişeceğini ifadelendiriyorsun. Mesela köyde namazını kıl ama bir plazada çalışıyorsan namaz kılmasan da olur gibi.
Değil mi? 1500 sene önce bu kural geçerliydi ama şimdi bu zamanda buna gerek var mı?
Gibi.
Evet.
Veyahut güncel bir şey. Pandemi var. Ramazan'ı erteleyelim. Pandemi var. Oruç tutmayın. Yani ne ilgisi var pandemiyle oruç tutup tutmamanın? Sen çözebildin mi bunu?
Gayet yerinde bir teklif olabilir mi Mehmet abi ya? Yani bu şeye benzemiyor mu? Haccı her aya yayalım.
Yani benziyor biraz evet. Ama şunu söylüyorum.
Hayır orada çok ilginç bak. Ben onu dinledim o arkadaşın videosunu izledim. Yani çok aslında baktığın zaman ya bu teravih diyor. Teravihe müsaade ediyorsun. Oruç ya
Teravihi karıştırdığı için yapıyor zaten bunu. Yani teravih yani, tolere edilebilir bir
diyor,
şey ya.
Evet şöyle, bu diyor komple bir pakettir, bunu ayıramazsın diyor. Ha, İftarı, orucu, sahuru, teravihi. Ya dedim ki ya aşk olsun ne güzel.
Allah'tan şunu katmıyor mesela, eskiden öyleydi. Orta direk, orta oyunu, kantolar. O da yani Ramazan'ın devamı gibiydi. O olmazsa olmaz gibiydi. Evet. Onlar geçtiği için şimdi belki onu da katacak. Ya işte oruç pandemiyle ne alakası var ya? Yesen yemesen, şöyle yapsan pandemi. Hani ha şunu söyle istiyorsan. Şimdi sıran geldi hocam. Sana aşı yapılacak. Değil mi? Ramazan'a da denk geliyor. Vakit verdiler. İşte cuma gün saat 2'de aşını yapacağız dediler.
Evet öğlen. Çok güzel bir fıkhi noktaya geldik. Mesela. Fetvamızı vermemedi abi.
Böyle ya, o zaman da bir gün tutmazsın be kardeşim. Tamam. 30 gün mü tutmazsın yani?
Evet.
Onun da yerini tutarsın.
Mazeret olunca bir gün ha, tutarsın.
Mazerettir. Geçerli evet. Bir mazerettir dersin. Tutarsın. Ama şunu da çalış. Ya iftardan sonra aşı olmaya çalışayım dersin. Mesela dişçiler genelde şeyi hocam mesailerini Ramazan'da iftar sonrasıyla sahur arasında çekerler mesela.
Evet.
Ha, bu da bir alternatif bir çözümdür yani.
Evet.
O manada. Yoksa ama şimdi tam da onu söylüyoruz. Kendi kurallarını koymak istiyorsun. Daha rahatına gelirse bunu şeyde yapmış ya hocam, o Amerikalı Malcolm X'in hocası var.
Elcan Muhammed.
Elcan Muhammed demişler o zaman. Ya bu Ramazan hep oynayıp duruyor. Bizim Noel'de de 20 gün tatilimiz var. Bir de Aralık ayı kısa günler. En iyisi Ramazan'ı buraya fixleyelim demişler. Noel'le Ramazan, Aralık ayı. Hep Aralık ayında tutalım orucu. Ne olur ki demişler. Sonra demişler ki ne olur ki biz de camilere sıra koyalım. İnsanlar otursun demişler. Ondan sonra bu şekilde başka bir kurgu başlamış.
Evet.
Ya o onun dediği gibi değil ya.
Evet.
Anladın mı? Biz neye tabi olacağız? Ve bir Cenab-ı Hak bize de o manada bir insan göndererek bunun nasıl yapılacağını da %100 örneklemiş yani.
Evet.
Bir tereddüdümüz de yok yani.
Evet.
Ben bazı insanlar konuşuyor işte. Namaz kaç vakittir? 3 vakit mi? 5 vakit mi?
Ya peygamber salat mıdır, dua mıdır?
Gibi.
Böyle kafalar karışık.
Ya peygamber gelmiş. Bunu hayatının yıllar boyu yaşamış. Binler, milyonlar şahit olmuş. Neyi inkar edeceksin?
Evet.
Nasıl inkar edebilirsin? Üçü beşi yani.
Evet, evet.
Bunlar olmayacak şeyler. Ama dersin ki kan aktı mı ne olur? Tamam, bir ihtilaf olabilir orada. O da teferruatta bir şeydir yani.
Evet.
Ki, net şeyde bir şey değildir. Zekatın oranını da tartışmazsın hocam yani bugün. Namazın vaktini tartışmazsın bugün.
Şimdi burada hemen şöyle bir şey sorayım Mehmet abi. Kadızadeler diye bir hareket var Osmanlı'da. Bunlar hakikaten böyle çok ilginç, sizin teferruat dediğiniz mevzuları o kadar büyütüyorlar ki. Böyle cami basıp, tekke basıp, dergah basıp yerine göre adam dövüyorlar, yerine göre adam öldürüyorlar. Mesela nasıl bir konu? Tesbihatı. Hani insan şeyin tesbihatı, mahlukatın tesbihatı.
Hı.
Hani siz onların tesbihatını anlayamazsınız diyor ya.
Evet.
Bu halle mi yapılıyor? Halle mi yapılan bir tesbihattır? Kalle yapılan bir tesbihat mıdır? Yani bu çok aslında teferruat bir şey. Yani öyle olsa ne olur, böyle de olsa olur. Sana ne faydası var diye sorabileceğim bir şeydir. Ama yok, halle yapılıyor diyorsan sen efendim mürtetsin, dinden çık. Şimdi ben bunda da değilim. Bu tartışsın, sıkıntı yok. Ama birisi bakıyor bu tartışmaya ve buradaki efendim oynanan oyuna. Diyor ki ya bunları tartışıyorlar. Ben halbuki çok daha farklı bir kaygı içerisindeyim. Ya bunu böyle tartıştıran bir ortam, kültür, yapı, işte efendim insanlar, aktörler, ya burası benim yanım olamaz gibi bir mantık aslında. Ben birçok aslında tereddüte düşenin, özellikle inkar yoluna sapanın, işte bu hani pireye kızıp yorgan yakmak gibi diye ifade ettiğim tavra buradan düştüklerini görüyorum. Ya bunlar çok boş şeylerle konuşuyorlar, boş şeylerle uğraşıyorlar. Dinleriyle dirilmemişler ki kendileri zaten. Ortada efendim bir şey yok gibi. Yani böyle bir mantık. Sizce nasıl bir yorum?
Tabii burada din kisvesi altında aslında o din koyucusuna giden bir taraf var yani bize göre. Kadızadeler dediniz. Kadızadeler mi şey yapıyorlar?
Bu tartışmayı yapıyorlar evet.
Yani bu tartışmayı yapıyor. Kadızadelere dışarıdan bakan adam mı itiraz ediyor?
Ya mesela bu tarz. Bu tamam. Bugün de yok mu yani? Şimdi IŞİD'i var, Boko Haram'ı var. Tabii. Hepsi din adına çıktığını tabii söylüyor. Ya da diyelim efendim farklı farklı.
Yani aslında kadızadeler de onu yapıyorsa o ayeti tefsir etmişler. Bak anlayamamışlar hakikaten mahlukatın zikrini. Olay çıkarmışlar. O ayette onu söylüyor zaten.
Anlayamazsınız.
Yani, anlayamazsınız diyor. Adam niye i̇şte onlara kadızadelere kızmış da başka şeyi tartışmış. Ben orada farklı bir şey görüyorum hocam. İnsanlar kendilerinin sınırlanmasını istemiyorlar ya. Bunun altında da yani aslında en son tahlilde
nefis mi var abi?
Allah da bana sınır koyamaz var yani.
Evet.
Yani diyor ki bana Allah da sınır koyamaz diyor. Ben kendimin sahibiyim diyor yani. Aslında tam da bela o.
Evet.
Şirk de bu.
Evet. Hani? Hatta Mehmet abi şöyle bir şey, ben de onun kendi şahsi tecrübemi aktarayım. Şu namaz meselesi var ya Mehmet abi. Namaz çok ilginç bir şey. Günde 5 defa yani tam böyle en kritik zamanlarda hayatınızı bölen o mevzuda muvaffak olabiliyorsanız var ya el öpülecek adamsınız.
Doğru.
Muvaffak olamıyorsan ondan sonra o işte çözülme süreci başlıyor yani. Hocam. Yani namaz hakikaten zor bir şey ya. Doğru. Zaten ayette de öyle diyor ya. Evet. Zor bir yani ayet.
Hocam haram ve helallere uy. Söylenen ibadetleri yap. Bu devirde hakikaten işi büyük kısmını halletmiş olursun. Ama zor olan da bu zaten.
Zor tabii.
Ve zor olan şu da değil hocam. Diyelim ki emekli oldun. Ya yapacak bir şey yok zaten. Gidersin 5 vakit şeye de gidersin.
Hayatın içinde bunları yapmak
evet,
mesela
tabii hayatın bir plazanın falanca katında çalışırken o namazı evet. Kılmak önemli.
Evet, evet.
Tamam mı hocam? Ama herkesin de imtihanıdır. Onu da söyleyeyim.
Evet.
Yani ben orada çalışıyor falan. Çok insan gördüm hocam ben. Çok insan gördüm yani. Adam sadece o bir vakit namazını kılmak için şu kadar kapı geçiyor yani. Ve öyle bir ortamda.
Evet.
Onu yapanlar insan var. Onun varlığı da bu işin yapılabilirliğini gösteriyor zaten.
Evet. Mehmet abi siz de o noktada asistanlıktan beri yapmış olduğunuz bir takım efendim yani maceralı bu namaz kılma süreçlerinizden de bahsetsek biraz. Mesela abdest nasıl alınır ya bir devlet dairesinde?
Geç o dönemler geçti hocam şimdi.
Hamdolsun geçti evet, diye zaten anlatalım evet. Diyorum. Yani bunun riyası da kalmadı artık.
Allah'la benim aramda bir şeydi. Herhalde yanlışlıkla siz de şahit oldunuz. Bak siz de paylaştıktan sonra bir de bana gelip bunu şu binlerin önünde anlattırmaya çalışıyorsunuz.
Yok yok ama bu bir şey. Hem hakikaten işin evet. Ruhunu anlatan evet. Bir şey. Hem de esprili bir tarafı var. Tam hayrola evet. Mantığına uygun
evet.
Yani.
Evet. Biz yazılar falan yazarken onu söylüyor hocamız. Gençlik yazıya başladığımızda bu tip anekdotları ben anlatıyordum. Çoğu yaşanmış şeylerdi aslında. Bir lahsa-i taattur diye bir yazı yazmıştım. O da malum Abdülhamit'e suikast düzenlenir.
Evet.
Şiir. Kimin şiiriydi o?
Tevfik
Fikret'in mi? Bir lahsa-i evet. Taattur. Bir anlık gecikme.
Evet, evet.
Abdülhamit de tam cuma çıkışında bir ihtiyaç sahibi önünü keser. Ona bir laf anlatırken öyle biliyorum ben. Saatli bomba koymuş Ermeni değil mi o koyanda?
Evet. Bir an gecikti diye.
Bir an gecikiyor. Bir 5-10 saniyelik bir gecikme oluyor. Fayton patlıyor. Abdülhamit kurtuluyor. O da bir lahsa-i taattur diye bir şiir yazıyor. Orada diyor ki ey şanlı avcı.
Attın ama vuramadın
falan diye böyle bir şiir yazıyor. Ben de bir lahsa-i taattur diye bir yazı yazdım. O da hikaye şu. Şimdi umuma açık bir yerde bu cami şeyi değil vesaire değil. Abdest almanın en stratejik tarafı ayakların yıkanmasıdır. Çünkü ağzına burnuna su alırken normal. Yüzünü de yıkarsın. Ya elini kolunu da yıkarsın. Kimse bir şey demez. Ama öyle çorabın çıkmış ayağını kaldırıyorsun adamın yüzünü yıkadığı yere. Ayaklarını yıkamaya başlamışsın.
O anlaşılmaz bir şey değil mi?
Evet,
anlaşılmıyor
evet,
çok fazla.
Onu artık açıklayamazsın da yani. Tamam mı? O billahsa-i taattur tam odur yani. Tam o anda ayağını tam yıkamak üzere basılan bir adamı anlatıyorum orada.
Evet.
Ben yani bir anlık gecikme.
Ama siz 20 sene boyunca yakalanmadınız işte.
Evet ve ayağımı yıkarken yakalanmadım. Evet. Evet. Yani mesele yakalanmamak da
tabii,
değil
tabii.
Ya. Şimdi o tabii bir stres oluşturan bir şey insanda. Yani senin adam senin namaz kıldığını bilmiyor mu? Biliyor, her şeyi biliyor ama o anda öyle ya işte benim ayak yıkadım, yüz yıkadım, el yıkadım bir yerde adam ayaklarını yıkıyordu falan diyecek yani. Tamam mı? O bir anlık gecikme, ona dikkat etmek lazım. 5 saniye sürecek bir iştir. O da kalktı ortadan. Şimdi öyle şeyler var ki hocam, her okulun altına hamdolsun mescit açıldı ya, her fakültenin önemli altına hocam. İnsanlar, ben o zaman hatırlıyorum, diyorlardı ki adam namaza gidecek İTÜ'de, ya diyor aşağıda cami var git kıl diyor mesela. Aşağıda cami de değil, düşün ÜTÜ'nün o Taşkışla binasından ya, çıkacaksın. Aşağı yukarı gidip gelmen bir saate yakın sürer. 10 dakika teneffüsün var.
Evet.
Yani sen şuraya aşağı bir oda ayarlasana kardeşim.
Ya.
Yok canım böyle bir şey mi olur falan diye. Hatta o zaman şimdi hamdolsun Taksim Camisi açılacak Ramazan'da.
İnşallah.
O öyle diyorlardı. Ya cami var aşağıda diyor. Aşağıda cami var dedi. Dolmabahçe Camii.
Evet.
Gitsin orada kılsın diyor. Adamın namazda işi olmamış ki o trafiği bilsin yani. Evet, evet.
Bu A Han Camisi var.
A Cami var evet.
A Camisi, ona bile gitmek bazen şey olurdu. Çünkü Taksim Meydanı değil. Orada ufak bir mescit vardı, hatırlar
evet,
mısın?
Evet tabii tabii.
Arka tarafta.
3 katlı bir yer orası.
Yani.
Onun üstüne ve o sokaklara taşar insanlar.
Ya,
ne evet. kadar eziyet. Yani ben hatta bu cami meselesinde öyle söylemiştim. Göztepe Parkı'na bir cami yapılma girişimi olmuştu. Hakikaten Göztepe Parkı da bizim doğup büyüdüğümüz yer Göztepe. Bir cami vardır Erenköy'de.
Galip Paşa
Camisi. Diğer tarafta Selami Çeşme vardır. O da Cumhuriyet dönemi camilerindendir Selami Çeşme. Sonradan yapılmıştır. Yine mevzulu yapılmıştır.
Hmm.
Yine mevzulu yapılmıştır. Bir de Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi vardır.
Aşağıda Fenerbahçe var, o da sıkıntılı bir.
Aşağıda zaten o da sıkıntılı yapılmıştır. O hinterland olarak da. Ya bir adam, namaza giden bir adam. Şimdi tamam mı? Tam da ortada oturuyorsa. En az namaza gidip gelmek o vakit bir saatini alır. 5 saat adamın yollarda geçecek. Ya şu Göztepe'ye bir cami yapılsın. Ondan sonra millet ayağa kalktı, orada nöbetler tuttular falan. O zamanki Vatan Gazetesi vardı. Bunu haberleştirmişti işte. Falan filan.
Herkes, aleyhte yani.
Aleyhte. Herkes de işte cami istemiyoruz, cami istemiyoruz. Ben de açtım telefonu oraya. Haberi yapan adamı istedim. Haberi yapan adama dedim ki kardeşim ben buraya dedim cami yapılmasını istiyorum dedim. Şaşırdı. Dedi.
Çünkü almadığı bir telefon değil mi hiç?
Hiç almamış. Dedim ki ya bak buranın en yakın camiler şunlar şunlardır. Ben doğma büyüme buralıyım. Camiye gitmek istiyorum. Namaz kılmak istiyorum. Koskoca parkın dedim. %1'lik alanını teşkil etmez dedim. Ki o zaman o park bakımlı değildi. Çok insan oradan akşam hava karardığı zaman geçmezdi insanlar.
Çekinirlerdi değil mi?
Çünkü soyuyorlardı insanları orada. Hmm. Saatlerini alıyorlardı. Çocukların cüzdanlarını alıyorlardı. Dedim ki buraya düzgün bir cami yapılsa. Burası hem böyle insan kazanır. Hem böyle bir bakımlı hale gelir. Hem dedim bir ihtiyaç görülür. Ondan sonra dedim siz dedim hiç dedim Galip Paşa'da bir cenazeye katıldınız mı dedim. Bağdat Caddesi trafik kilit olur dedim o an. Çünkü arabalar geliyor, park ediyor. Hem böyle bir şeye de mümkün. İnsanlar için de bir hizmettir. Ya işte efendim biz camiye karşı değiliz hemen.
Hmm.
Camiye karşı değiliz ama işte kullanım. Ya bak kardeşim dedim ya. Bu cami dedim. Her vakit lebalep dolacak diye bir şey yok ki dedim. Böyle bir şey var mı? Ama dedim bu cami ben sana söylüyorum. Her hafta dolar cumaları dedim. 52 eder dedim. Ramazan'da 30 gün dolar teravihlerde dedim. Etti 80 dedim. Kadir geceleri koy. Bunu da koy dedim 90 dedim. Bir de dedim cenaze olsa şu kadar dedim. Ya en azın yılın 3'te biri doluyor bu cami dedim. Dedim bak oraya stat yapıldı. Olimpiyat stadı dedim. Kaç defa doluyor dedim. 3 senede bir doluyor dedim.
Ya.
Bak stadı yaptın cami evet. Niye yapmayasın? Adam ikna oldu. Dedim lütfen bunu da yazın dedim ama gazetenizde. İtiraz edenler var. Ondan sonra İBB'nin beyaz masasını açtım. O zaman Büyükşehir Belediyesi rahmetli Kadir Topbaş Başkan. Bir beyaz masa kurmuşlar. Millet de paso beyaz masaya yükleniyor. Cami yapmayın buraya, cami yapmayın. Bağlattım şimdi. Oradaki adam da çıktı dedi ki buyurun dedi. Ben Göztepe'deki cami için konuşacaktım dedi. Adam bana ters evet falan dedi. Ben dedim buraya cami yapılmasını istiyorum dedim. Adam böyle çevresine sesleniyor. Arkadaşlar cami yapılmasını isteyenler var.
Öyle,
falan dedi.
Yani ilk defa bir sürü telefon gelmiş.
Yani anladım ki kamuoyu oluşturmanın da önemi var burada. Yani
evet.
Hakikaten oraya yani böyle bir şey yapılsa.
Yani Ömer abi, Taksim'den sonraki hedef Göztepe mi diyorsunuz yani?
Göztepe her zaman bir hedef yani. Evet. Yeryüzü mescittir yani o manada da. Evet. Şimdi zannediyorum öyle bir ortam gelecek ki hocam. O Göztepe'ye de böyle seccadeni açsan, namaz kılsan şimdi kimse sana belki mırın kırın eder, yaşlı kesin falan biraz da. 5 sene sonra kimsenin itiraz edeceğini de zannetmiyorum yani. Evet, evet. Kim kime dumduma olacak hadise. Evet.
Hayırlısı. Mehmet abicim, hasılı kelam bu inkara düşenin özellikle ya da kafası bocalayanın, gönlü özellikle gidip gelenin belki Allah'ın o geniş rahmeti, işte hepimizin muhtaç olduğumuz o rahmeti çerçevesinde yani belki birazcık daha şefkate, merhamete ve duaya, sizin de söylediğiniz gibi ihtiyacı var. Yani Hazreti İsa'nın dediği gibi, ya Rabbi bunlar senin kulların. İster affedersin, istersen azap edersin. Ama sen biliyoruz ki gafurur rahimsin. Biz de öyle görelim, öyle bakalım. Ve özellikle de yani düşmüşe tekrar vurmaya yeltenmeyelim.
Evet.
Çünkü yani tamam, belki hakkı doğrultmak, işte o arkadaşın yaptığı yanlışı böyle göstererek yapılmasın diye bir efendim iyi niyet belki sergileniyor olabilir, ama bence o tür konularda biraz daha merhamet ve şefkatle yaklaşmak daha muktezai hal gibi düşünüyorum.
Hocam bunun adı hidayetse hadi olan tek bir zattır.
Amenna ve saddakna.
Hatta peygambere bile bu şey verilmemiştir değil, evet, mi hocam? Hadi olan yine o hidayeti verecek olandır. Bir de kalpleri çekip çeviren.
Amenna.
Kalplere tesir eden kimdir hocam? Yani işte bizi Efendimizin amcaları 3 yani daha 5 tane amcası var değil mi Efendimizin? 3 evet, evet. Tanesini biliyoruz ki bunlar önemli. Hazreti Hamza, Ebu Talip,
Ebu Leheb.
Üçü de,
biri tartışmalı. Yani o da zaten yani, bir öbürü tanesi, zaten ayetle sabit.
Yani peygamber istemez miydi amcasının yani, hidayete ermesini? Evet, anladın
evet,
mı?
Evet. Çok güzel Mehmet abi. Allah razı olsun. Efendim hayrola da bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.